Merhaba sevgili dinleyenler, Proses Podcast'e hoş geldiniz. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir ile beraber 3. bölümü sizlerleyiz. Yasin merhabalar, nasıl oldun?
Merhabalar Fırat, çok daha iyiyim. Sesimden de anlaşılıyordur umarım.
C vitaminleri işe yaramış.
Yaradı.
İyi bari, geçmiş olsun diyelim tekrardan.
Teşekkür ederim, sağ ol.
Bugün mutlu bir program yapacağız. Geçen hafta iyi geçti.
Evet, uzun zamandır hatta senelerdir belki de beklediğimiz günler geldi. Bizim için bayram olarak kutlanabilecek evet. Günlere geldik aslında.
O dalga geçen adamlar şimdi konuşsunlar.
Evet, artık.
Şimdi yüzümüze konuşsunlar yani.
Evet.
O yıllardır bu maçı da mı kaybettiniz? Aa bu sezonda mı çöpe gitti? Diyen o arkadaşlar gelsin artık yüzümüze söylesinler yani.
Şarit zaten hiç gelmeyecek NBA'ye. Oynamayacak o.
Tabii canım Embiid'den de zaten yani... Greg Oden'ın aynısı yani sonuçta.
Aynen. Embiid de patladı elimizde yani. Yapacak bir şey yok.
Tabii canım aynen işte de. Ya Sam Hinkie'nin emeği mi diyeyim ne diyeyim yani deliliği mi diyeyim buraya getirdi bizi. Geçen hafta 4 maçta 4 galibiyet. Biz 3 ya yani en kötü 3 galibiyet 1 mağlubiyet diyorduk. 4'te 4 çıktı. Güzel bir hafta geçti. İlk yorumlarla başlayalım.
Evet şöyle ben de dediğim gibi aslında bu konuda biraz daha bir şeyler söyleyip haftayı o şekilde bağlayayım. Yani yani prosesi yine doğru anlamamız, doğru anlatmamız lazım. Yani ben Haaland'a yani şahsen demiyorum ki Sixers bu tünelin sonunda illa 5 şampiyonluk alacak.
Tabii.
İşte
onu bilemez ama insan
takımdan,
yani o...
takımdan 3 tane ayrı MVP çıkacak falan böyle bir iddiası yoktu zaten bu işin. Sadece bu ihtimali kovalamak üzerine kuruluydu ve 10 sene konferans finalini, NBA finallerini zorlayacak bir takım oluşturmaktı. Tek amaç buydu ve bunun da potansiyelli, jenerasyonun en iyi oyuncularından hatta en farklı oyuncularından geçtiğini kabul ettik ve bu şekilde bir yola çıktık. Bu yolda çok sıkıntılar atlattık. Haaland daha öyle. Embiid 2 sene oynamadı, Simmons 1 sene oynamadı. Markel Fultz bir anda şut atmayı unuttu. Yani çok garip olaylar yaşadık.
Ya şöyle düşün. Bir ton seçim de aslında bekleneni veremedi yani.
Evet. Zaten işte draftta her seçiminizin çok iyi olması mümkün değil. Dolayısıyla buradaki amaç da her sene üst üste tepelerden seçerek buradan da en iyi oyuncuları kapma olasılığını arttırmak. Yani tamamen yani olasılık
ihtimali arttırıyorsun. Aynen. İhtimali arttırıyorsun. Doğru diyorsun.
Yani Okafor seçimi elimizde patladı. Noel'den karşılığında fazla bir şey alamadık. Başarısız olduk. Ama yani ben yine şunu da söylüyorum. Mesela Sixers'ın oyuncularının karakteristiği gereği sakatlığa meyilli olmasından ötürü en önemli oyuncusu. Mesela biz ileride şöyle sezonlar yaşayabiliriz. Bu sezon görece iyi yaşadık. Başarılı bir sezon geçiriyoruz. Ama yazın mesela Embiid sakatlanıp önümüzdeki seneyi tamamen kapatabilir. Ve biz bir sene yine böyle kötü bir sene geçirebiliriz. Ama öbür sene tekrardan iyi bir sene geçirebiliriz. Yani böyle biraz istikrarsız geçecek ne yazık ki. Yapacak bir şey yok. Bu da dediğimiz gibi elimizdeki malzemeden kaynaklanıyor. Yani Sixers'ın elindeki malzemenin potansiyeli, tavanı çok yüksek ama tabanı da bayağı bir düşük. Sorun buradan kaynaklanıyor.
Ya ben artık ama şöyle düşünüyorum. Şimdi belki bu sene değil, hatta belki önümüzdeki sene de değil ama ortalama bir gelişim. Bak çok fazla zıplama da beklemiyorum. Takımdan ortalama bir gelişim aldığımızda durumda bu sakatlıklarda bile takımın tabanının yani minimumunun hep belli bir seviyede olacağını düşünüyorum. Yani Embiid yok mu? Ama işte Fuchs belli bir seviyede olursa Ben Simmons zaten mükemmel gidiyor. İşte yan parçalarımız fena değil. Minimumumuz hep belli bir seviyede olacak.
Ama... Zaten işte bu oyuncuların üst üste seçilmesinin de bir amacı bu ve artık bir aşamadan sonra serbest oyuncu piyasasından oyuncu kapma aşamasına geleceğiz. İşte Redick'le kısmen bu başladı. Bu yaz belki olacak. Olmazsa öbür yaz olacak.
Ya orada da iyi gidiyoruz. Yani mesela bu sezonki Belinelli Ersan takviyeleri, işte yazınki Amir Johnson, CC Redick takviyeleri böyle seller ekibi çok zorlamayacak. Böyle fiyat performans da optimumu yakalayacak katkılar. Burada ama işte bu yazki piyasa daha büyük. Yani orada iyi bir şeyler koparmak lazım.
Ya, tabii ki şöyle yani Colangelo'nun verdiği kontratlara baktığımız zaman hani en eleştireceğimiz hani en kötüsü Jared Bayless'a verdiği işte o 3 senelik olması sebebiyle kontrat. O Haaland'a mesela yazın onu elimizden çıkartabilecek miyiz? O Haaland'a soru işareti. Onun haricinde takımın algısı lig genelinde değiştiği için bir ilgi odağı olma durumu olacak ve oyunculardan ister istemez talep göreceğiz bu anlamda.
Dolayısıyla yani yaşamak için aslında çok süper bir şehir değil Philadelphia, açık konuşalım.
Hayır. Yani renksiz, kışı evet. Sert. Yani oyuncuların çok böyle bayıla bayıla gelecekleri bir yer değil.
Değil ve yani bu iş artık çok büyük paraların döndüğü bir iş. Yani hani bir tercihte bulunacaksan New York, Chicago varken işte hatta yani bence Washington bile Philadelphia'dan daha üstte yani başkent olmasına itibaren. Ki hani Washington'ın şu anki çekiciliği de çok yok. Yani takım ya, gereği de, şeyi, marketing gereği de. Ama Philadelphia çok güzel dedin. Öyle bir noktaya getirdi ki oyuncuları çok eğlenceli. Ya her şeyden öte bak galibiyetler alınır, verilir. Mesele o değil. Ama takım eğleniyor. Abi bu çok aynen. Önemli ya.
Ve şu an işler iyi gittiği için takım içerisinde fazla böyle bir kötü ses çıkmıyor. Oyuncuların ilişkilerinde kötü bir şey görmüyoruz.
Ama biraz şeyi ayıkladık canım. Sivri karakterleri.
Yani tabii canım, o zaten onların gitmesi gerekiyordu ki zaten yani bu senelerce galibiyet alamayan bir takımda bir de üstüne sivri karakterleri eklerseniz orada hiç yaşanacak bir atmosfer kalmıyor zaten. Dolayısıyla bu takımdaki oyuncuların biraz daha ortalama karakterler, böyle sessiz sakin oyuncular. Hatta mesela Embiid'in bile çok böyle özgüvenli bir karakter olmadığı maç haricinde. Hatta bunu C.C. Redick bir onu konuk ettiğinde kendi podcastinde söylemişti. Yani onun da böyle çok aşırı sosyal bir adam olmadığı hep konuşuluyor. Ne kadar doğru tabii bilemiyoruz. Ama oyuncularda bile böyle bir algı var. Simmons zaten hiçbir zaman öyle bir çok sivrilen bir karakter olmadı.
Daha sessiz, Fult, daha sakin yani.
Fultz zaten belki de görüp görebileceğimiz en garip karakterlerden bir tanesi. Şu an sadece seninle işte podcast öncesinde biraz konuşmuştuk. Molly Sullivan'a takımın muhabirine şebeklik şaka yapmakla meşguller. O şekilde biraz daha sempat topluyorlar.
Galibiyet sonrası röportajlarda değil mi?
Evet. Maç içerisinde galibiyet sonrası röportajlarda.
Bak bana bu neyi hatırlatıyor biliyor musun? Boşlu, Wade'li, LeBron'lu Miami'yi hatırlatıyor. Onlar da eğleniyorlardı abi. Yani işte maç içindeki hareketler olsun, maç sonundaki, hatta maç öncesi tokalaşmalarına kadar al. Yani mutlulardı, eğleniyorlardı. Maç dediğim gibi kaybedilir ayrı muhabbet. Ama bizim takım biraz ona benzetiyorum. Çok eğleniyorlar. Mutluluk yukarıda yani. Belki playoff'ta çok bir şey yapamayacağız. Genç takım sonuçta. Ama gelişirken eğlenmek çok önemli.
Ya açıkçası ben zaten çok fazla bir şey yapmamızı da şu aşamada istemiyorum ya. Belli bir seviyede kalalım. Şey, beklentileri çok aşmayalım da. O da kötü bir şey. Ondan sonra önümüzdeki sene için bu dezavantaj olarak bize dönebilir. Yani bizim bu seneki playoff'ta oyuncularımızın eksiğini görme senesi olması lazım.
Kademeli gelişmek önemli bizim tarzda bir strateji verilen takım için. Doğru diyorsun.
Kademeli gelişme dedin. Tam benim aklımda başka bir şeye pencere açtın. Seneler önce, yani birkaç sene önce Zach Lowe'un bir yazısını okumuştum ben. İşte takımların nasıl yapılandıkları ile ilgili bahsettiği bir şey vardır. Rekabetçi yapılanma diye. İşte Doğu Konferansı'nın rekabetçi yapılanmaya izin vermediği, Batı Konferansı'nın rekabetçi yapılanmaya izin verdiği ki işte orada Houston'ın yapılanmasını örnek göstermişti. Yani yarışmaya devam ederken parçaları toplamaya çalışıyordu Houston. Ki Harden takasını yaparken de Dwight Howard'ı takıma katarken de şu takımın, elindeki takımın çekirdeğini oluştururken ki yaptığı şey buydu. Ama Batı Konferansı'nda çok iyi, fazla sayıda iyi takım olduğu için bunu yapabiliyorsunuz. Zaten yani oyuncu kadronuza iyi oyuncuları katsanız bile bir anda üst seviyeye çıkamıyorsunuz. Yine playoff dışında kalıyorsunuz ve yine üst sıralardan seçiyorsunuz. Kadronuz iyi olmasına rağmen. Ama Doğu'da öyle olmuyor. Gördüğünüz gibi biz yani daha sezon başında Embiid çok fazla maç yapmamıştı. Geçen sene 30 maç yapmıştı. Simmons tamamen soru işaretiydi. Kadromuzda Fultz yoktu. Ona rağmen birazcık bir toparlandığımızda direkt kendinizi 4. sırada bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla evet. Sixers'ın o geçen 4-5 sezonundaki kadrosunun rezalet seviyede olmasının bir seviyesi de buydu. Zaten birazcık iyi olsaydı yine buralara gelecekti. Ki ben ayrıca bu takımın bir sene playoff yapmayıp ama ligde çok da dipte olmayacağını tahmin ediyorum. Yani bir seneyi şöyle geçireceğini, 9. 10. 11. sırada geçireceğini, böyle playoff'u ucu ucuna kaçıracağı bir sene olacağını tahmin ediyordum ki Sixers onu bile yaşamadı. Bir anda ligin dibinden konferansının hatırı sayılır takımlarından biri haline geldi. O ara seneyi yaşamadık bile biz şu
anda. Evet, yaşamadık. Ben de bu yıl böyle biraz playoff belki ucundan yakalarız diyordum da JJ Redick takımı çok iyi uyum sağladı. Artık Ben Simmons çok iyi oynuyor yani.
Ya iyi bir JJ Redick çok iyi bir sene geçiriyor. Ben Simmons hakkındaki bütün olumsuz eleştirileri ya nasıl diyeyim, olumlu şekilde yanıtlayacak bir performans
abi, bir de yani gösteriyor. Bak, rakamları dolduruyor zaten de hani bilmiyorum imkanı olanlar ne kadar izliyor ama inanılmaz maç içindeki etkisi de.
Ya bence o Minnesota maçında Şarişe yaptığı pas var ya, bir tane verdiği pas. O pas bile yeterli.
Aynen. Şu 5 kişinin arasından 30 metreden şey Mesut Özil pası gibi yani.
Evet. Çok iyiydi. Ben çok iyiydi. Ben böyle maç içerisinde çok fazla böyle gaza gelip böyle bağırış çağırışlar sergileyen ya da böyle yerinden fırlayan bir insan değilimdir pek izlerken. Daha sakin modda izlerim. Ama orada ben bile bir hareketlendim yani o pasta. Ne yaptı ya bu falan diye böyle.
Evet. Geçen haftayı da iyi geçtim. Geçtik pardon. Ben de iyi geçtim tabii. Philadelphia iyi geçince.
Nazar değmesin.
Aynen. Ve şey artı 7-8 koptu. Yani 7-8 koptu. İşte Washington'da ardı arda 3 mağlubiyet alınca biraz 7-8'e yaklaştı. Yani Philadelphia'nın artık yani 6.'lığa bile düşeceğini zannetmiyorum yani. Muhtemelen 3-4-5'ten biri olacak yani şeyinde. Fikstürünün kolaylığını hesaba katarsak. Bir geçen haftayı yavaştan konuşalım istersen.
Tabii ki. Ya dediğimiz gibi zaten geçen haftaki bölümde de konuşmuştuk. Kolay bir fikstürü var. Hatta ligin en kolay fikstürü şu anda Sixers'ta. Bunu açıkça söyleyebiliriz. Böyle lotarya oynayan takımlarla maçlarımız kaldı çoğunlukla.
Evet.
İşte bir bu gece oynanacak Denver maçı var. Ve daha sonraki işte Cleveland ve Milwaukee maçları var. Onun haricinde çok böyle aşırı zorluk seviyesi yüksek bir maç kalmadı bizim açımızdan. Zaten takımın yükselmesindeki bir sebep de bu. Onun haricinde bu haftaki maçlara baktığımız zaman Hornets maçıyla başlayabiliriz. Orada yani 18-3'lük isabetiyle oynadık ki o franchise rekorunun bir tekrarı oldu bizim açımızdan. O maçta iyi şut attık. Simmons 9. triple double'ını yaptı. Embiid de bu üçlük performansını 6-4 ile katkı sağladı ama tabii 9 top kaybı yaptı. Onun haricinde bu maçla ilgili benim çok fazla söyleyeceğim bir şey yok. Memphis maçında benim açımdan bir önemi, biz diğer oynadığımız, sezonun başında oynadığımız Memphis maçını çok saçma bir şekilde kaybetmiştik. Hani benim en çok üzüldüğüm mağlubiyetlerden bir tanesiydi. O maçı almamız çok iyi oldu. Onun haricinde hep seninle konuştuğumuz acaba Embiid'i dinlendirebilecek miyiz konusunu bu 3 maçta da aslında biz yaptık. Memphis maçında da, Orlando maçında da, Minnesota maçında da.
Ya aktif maçında dinlenme yaptık. Çok doğru diyorsun. Aynen. Yani oynadı ama işte 20-25 dakika yetti. Maçlar erken koptu. Yani en geç 3. periyotta koptu maçlar.
Maçları erken kopartınca Embiid mesela Memphis maçında 19 dakika, Orlando maçında 20 dakika, Minnesota maçında da 24 dakika oynadı. Dolayısıyla biz hem Embiid'in gönlünü alarak, onu hiçbir maç saha dışında bırakmadan, hem maçları kazanarak onu da dinlendirme şansına sahip olduk. Benim açımdan en önemlisi buydu bu haftanın. Onu çok hırpalamadan geçirmemiz. Memphis maçında tabii maç yine kopunca son maç sonunda Demetrius Jackson'lar, James Young'lar falan bir anda oyuna girdi. Ve sezonun bizim için 40. galibiyetiydi. Bu önemli bir psikolojik eşik açılmış oldu bununla da birlikte. Onun haricinde senin bir şey söyleyeceğin varsa Memphis maçıyla ilgili ya da Hornets maçıyla ilgili.
O ikisiyle ilgili çok söyleyecek bir şey yok. Hatta 4 için şunu söyleyebilirim. 4 maçta da Ben Simmons çok fazla iyi oynadı yani böyle bütün takımı yukarı taşıyacak seviyede oynadı. Hani all around oyunun tam karşılığıydı. Hatta Embiid'in dakikalarıyla ilgili bahsettiğin konuyla ilgili de şunu ekleyeyim. Minnesota maçı 24 dakika ama maç sonunda böyle çok hafif krize girdi ya. Fark böyle bir anda
evet.
O 12'lere falan böyle onlara düştü. Ondan dolayı bir de ilk beşine geri döndü Brad Brown ondan dolayı. Yani yoksa yine 20-22 dakikalarda kalacaktı.
Evet, aynen. Son 2 dakika yani 3 dakika falan kalmıştı zannedersin. Evet,
aynen öyle. Maç baktı biraz kötüye gidiyor. İşte son Orlando Minnesota maçında Furkan'ı da gördük. O da geri döndü. Birer üçlüğü var ama tabii maç içindeki vücut dili daha tam iyi değil.
Aynen. Böyle biraz şey oluyor. Açıkçası biraz deli dana gibi etrafa saldırma, adamını arama modunda çok oluyor böyle. Bir hani
sakin değil şu an için yani.
Evet. Yani hücumda ve savunmada
saha kendini fazla göstermek istiyor tabii.
Saha yerleşimini bile bence o kadar fazla iyi yapamıyor şu anda.
Aynen, maç içinde adam kaçırdı zaten 2-3 defa. Savunmada falan biraz aksadı ama normal yani.
Aralık ayından beri oynamıyor sonuçta.
Oynamıyor ve şey yani maç sonu zaten buralarda süre alsın yani.
Bence da... yani onun için iyi bir çaylak sezonu geçmedi açıkçası. İşte bu son kalan 10 maçta birazcık onu yine olayın içine dahil edebilirsek, biraz daha fazla süre verebilirsek iyi olur. Dediğin gibi hani Orlando maçının bizim açımızdan da önemi bu oldu. Furkan tekrardan sahaya döndü. Ersan'ın biraz toparlandığı bir maçtı Orlando maçı. Yani aslında çok zevk alarak izlediğim bir maç olmadı benim. Mutlak hakimiydi Sixers bütün maçı.
Hayır, şöyle söyleyeyim. Ve... açık konuşalım. Buradaki 4 maçta çok hani taraftar olmayan bir kişi gözüyle çok izlenecek maçlar olmadı. Başlar... çünkü 4'ünde kopardı Philadelphia hemen.
Aynen. Yani Minnesota biraz son anda yetişince ve orada işte Towns, Embiid eşleşmesinden olunca görece daha iyi bir kadro olduğu için biraz izlenebilecek bir maçtı. Ama diğerlerini izlemeseniz de olurdu yani. Biz taraftar olduğumuz için izledik sadece.
Ya bu arada Towns çok kötü oynadı Minnesota'da ya.
Evet, rezaletti yani. 15'te
yani
3'lü.
Embiid bayağı sürt etti yani.
Evet.
Gerçekten orada çok... ve 15'te 3 de 2'de 2 ile mi ne başladı maça da? 3'de 2 ile mi? 2'de 2 ile mi ne başladı? Hani maç hani ilk 2 isabeti ilk periyodun ilk 4-5 dakikasında buldu. Sonrasında bütün maç işte bayağı kötü oynadı.
Hatta Embiid maça çok kötü başlamıştı. İlk çeyrekte sayısı falan yoktu benim bildiğim kadarıyla. İkinci çeyreğin ilk hücumunda ilk sayılarını pota altından bulmuştu.
Valla doğrudur, hatırlamıyorum onu da. Yani 4'te 4 çok iyi oldu. Bu sebeple de şu anda sıralamaya da baktığımızda artık Toronto Boston'dan bahsetmiyoruz. O ikisi koptu zaten.
Aynen.
Cleveland, Philadelphia, Indiana, Washington ayrımı var orta dörtlüde. Burada tabii Cleveland da çok formda şu anda. Yani Tyron Lue'nun sağlığı sebebiyle kenarda olmadığı dönemde takım bir araya geldi ve LeBron çok fazla oynuyor. Yani bu da her program birkaç cümleyle dile getirsek yetmez yani. Yani sadece LeBron için bence bir program yapabiliriz. Çok fazla oynuyor. Bütün takımı götürüyor. Kevin Love katıldı. Yani ilk maçlarda böyle belki biraz şey tutuklu ama şey yani onu sahada olması bile büyük tehdit.
Tabii yani ki.
Sadece köşelerde takımı açması bile çok büyük rahatlık sağlıyor. Lerner içeride rahat hareket edebiliyor. Ama LeBron tabii çok fazla. Yani şu an ben şöyle düşünüyorum. Takım sıralamasında Houston'da bu kadar fark olmasa LeBron MVP bence ya.
Yani evet. Yani
çok enteresan maçlar çıkartıyor. Yani top kayıpsız yüksek rakamlı triple double'lar zaten son bir ayda falan triple double ortalaması da çok yakın oynuyor. Ve aslında temelde baktığımızda bak LeBron'un rookie sezonunu hatırla. Hatta ilk iki sezonunu, üç sezonunu hatırla. O kadar da yüksek skorer değildi.
Takım arkadaşının ama... Ricky Davis olduğu dönemler falan.
Ha yani o zaman hani herkes smaç vurmaya çalışıyor falan. Maç içinde bacak arası vurmaya çalışıyor. Enteresan dönem yani. O kadar iyi skorer değil. Hatta o dönemde karşılaştırdığı Carmelo'yla karşılaştırmalarını. Carmelo çok iyi skorerdi.
Yok.
Biraz o...
Dinliyorum, buyur.
Ha biraz o çekişmeyi ben şeye benzetiyorum. Dallas'ın içinde Ben Simmons'a. Şimdi tabii şey açısından benzetiyorum yani kariyerlerin devamına bakma. Sadece rookie sezonuna bak. Yani rookie sezonunda da çok başa baş girmişlerdi onlar yılın çaylağı ödülünde. Son anda işte LeBron almıştı. Orada da mesela LeBron all around bir basketbol oynarken işte Carmelo yüksek sayılarla geliyordu.
Ya şöyle hatta böyle sayı ortalamasında küsuratla Carmelo öndeydi. Ben çok iyi hatırlıyorum o dönemi.
Dediğin gibi... hatta şöyle hatırla, Cleveland takım bomboştu.
Ya evet.
Yani
ya
Denver... o takımda yani LeBron kafasına göre oynuyordu. Çok rahattı. Yani şu anki mesela Donovan Mitchell'de Ben Simmons karşılaştırma baktığında iki oyuncu da yine o kadar şey değil. Rahat oynayamıyor. Ama ona rağmen ben çekişmelerini biraz ona benzetiyorum. Ya yani Denver... Donovan Mitchell Ben Simmons'dan daha iyi skorer ama işte all around bir oyun baktığında hatta şöyle söyleyeyim. Savunma gücüne de baktığında Ben Simmons çok ağır basıyor.
Daha komple bir oyuncu olduğu kesin.
Evet.
Ya şöyle o dönem tabii Denver daha aklı başında, daha planlı bir takımdı. Ve dediğin gibi çaylak sezonlarındaki hücum performansı olarak bakarsan Carmelo'yu bir adım öne koymamız lazım. Hı-hı. Orada ama tabii işte orada dediğin gibi oyuncunun karakteri, kariyerinin
çok
gelişimi
kapattı, evet.
Devreye yani girdi ve LeBron artık bu tartışmayı açılmayacak şekilde kapattı zaten. Öyle bir tartışma,
kapattı,
öyle,
kapattı. Yani
öyle
onu
bir karşılaştırma yok.
İlk bölümde mi konuşmuştuk? Neydi yani, hani oyuncu gelişiminde belli bir yerden sonra artık yetenek değil de
karakter devreye giriyor.
Mental, yani mental gelişim devreye giriyor. Orada LeBron çok ileride şu anda. Dediğim gibi yani hani takım sıralamasına çok bakılmıyor olsa, saf oyuncu anlamında baksak bence LeBron MVP.
Ya şöyle, Houston birazcık ayağını gazdan çekseydi sezon içerisinde.
Çekmediler. LeBron'u, çok iyi gidiyorlar ya.
LeBron'u konuşabilirdik ama hiç öyle bir şey olmadı şu ana kadar. Dolayısıyla James Harden yani. Başka bir şey söyleyemeyiz bu sezon.
Peki Houston geçer mi Golden State'e? Yani playoff'ta.
İşte sakatlıklara bağlı. Bunu seninle de konuşmuştuk. Yani
ya şöyle hesap et. İlk round'da Curry yok. Hani yani onun olmadığını farz et. Yani oynasa bile çok şey, verimsiz oynayacağını farz et. Hı-hı. Çünkü onun ben iyileşmesini bir 6 haftaya kadar uzayacağını düşünüyorum.
Ya ki Curry çok da böyle iyi dönemiyor zaten sakatlıklardan.
Evet, evet.
Yani ama ben şöyle söyleyeyim. Yani ilk turu kaçırırsa ikinci turda o kötü oynayışını yapacaktır. İkinci turda o bence başlarına ne gelecekse. Fazla ekstra maç kaybedeceklerse ikinci turda kaybedeceklerdir. Batı finali bir daha sakatlanmazsa Batı finalinde ben artık iyi bir Curry göreceğimize inanıyorum yani. O ilk turu kaçırıp ikinci turda kötü oynayıp veya toparlanmaya çalışma evresi olarak adlandırabiliriz ama hı-hı, Batı finaline geldiğinde ben artık toparlanacağını düşünüyorum. Yani orada psikolojik olarak da zaten hazır olacaktır dediğin gibi. Yani ama tabii işte orada sadece Curry de değil, Klay Thompson'ın, Draymond Green'in de ufak sakatlıkları var. İşte
var, evet.
Kevin Durant nasıl gelecek? O nasıl oynayacak? Bunların hepsi dördünün birden böyle bir anda sakatlık.
Ya şöyle Durant playofflarda daha şey, sakatlığı o kadar onu şey üzecek bir sakatlık değil. Oraya daha rahat gelecektir de. Hı hı. Ama yine de ben Batı finalinde eşleşeceklerini, yani orada bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum.
Hı hı.
Ya öğün göremiyorum orada da ya. Yani normalde Golden State tamam diyorum da çok enteresan basketbol oynuyorsun ya. Yani böyle bazı maçları sonunda son 3-4 dakika diyorsun ki tamam bu sefer olmayacak falan, yok ya orada yani Harden'ın izolasyonları zaten şu anda Durant'in 2 sezon önceki hali, durduramıyorsunuz kesinlikle ki yani Durant hala süper de artık Harden maç sonlarında da iyice mental yapısını da geliştirdi.
Hı hı.
Zaten Chris Paul belli seviyede.
İşte ve bunu
Kaplan'ın gelişmesi zaten ortada. Bilemiyorum. Bilemiyorum
ve bunu yani, hani topu görece olarak Chris Paul'la paylaştığı bir senede yapıyor.
Aynen öyle ki o yani bu takım paylaşabilir mi topu muhabbeti yapılıyordu sezon başında.
Evet.
Belki yine optimum seviyede değil top paylaşımı açısından. Yani takım çok iyi. O anlamda bir şey demiyorum ama hani top paylaşımı olarak optimum seviyede değil ama zaten kimse de beklemedi öyle bir şeydi.
Yani.
Yani sonuçta bu takım, Klay Thompson gibi şey değil ki Harden.
Ya bu takım zaten Golden State benzeri bir pas oyunu oynasın diye kuruldu.
Aynen abi. Aynen. Ve çok durağan oynuyorlar zaten.
Onların ama antitezi olarak kuruldu bu yani.
Evet. Ve ama o oyunu da mükemmel oynuyorlar.
Aynen. Ki bu seviyedeler zaten. Ayrıca Mark D'Antoni'nin eski bir Sixers'lı olduğunu unutmayalım. Kendisi bizim Brett Brown'un yardımcısı antrenörüdür yani. O seride gördüğümüz Houston'dan yana olacak. Bunu da unutmayalım. Aynı zamanda Seminki'nin de Houston'dan yetişme olduğunu da vurgulayalım.
Evet.
O anlamda Houston'la olan ilişkimiz diğer takımlarla farklıdır yani.
Evet. Vallahi orada yani kan gövdeyi götürüyor. Biz dediğim aynen gibi her program Doğu'yu konuşuyoruz ama Batı'da çok enteresan şeyler oluyor.
Kuşkusuz.
Orada da herhalde Clippers gidici gibi. Denver orada son bir çaba ama
yani orada tabii
yani
şimdi
maçların artık şey de sezonun sonuna geldik yani.
Denver'ın koçu da çok şimdi eleştirilmeye başlandı. O büyük ihtimalle önümüzdeki sezon olmayacak gözüken. İşte yani burada takımların yeniden yapılanmasına yine biraz böyle dalabiliriz. Bizle aynı dönemde başlayan Orlando, Milwaukee, Minnesota, Phoenix, Denver hepsinin kadrolarına bakabiliriz. Yani hepsinin işte başka dezavantajları var. Denver mesela hep böyle çok tepelerden oyuncu seçemedi. Orta sıralarda, yani loterinin ortalarından oyuncular seçerek ilerlemeye çalıştı.
Aynen 7, 8, 10, işte 5, o civarlarda böyle, o aralık anlamında yani.
Ha, onlar da ne yaptılar? Oradan Devin Booker'ı çıkartabildiler ama genel olarak iyi değerlendiremediler. Şey, Phoenix tabii ki Devin Booker'ı çıkarttı. Denver geri yarısı çıkarttı. Jokic'i çıkarttı. Yani ama onlar da işte belli bir seviyede kaldılar sonuçta. Mesela Denver'ın takımı mesela baktığım zaman ben sürekli olarak böyle nasıl diyeyim, birbirine o kadar yakın oyunculardan kurulu ki takım böyle. Yani böyle 2K'da böyle baksan, son 2K'yı ben oynamadım gerçi, son durumlar ne de bilmiyorum ama sanki böyle hepsine böyle şey verirsin, 79-83 arası puanlar verirsin böyle.
Aynen, zaten şu anda da öyle.
Öyle mi gerçekten bilmiyorum. Aynen. Ben oynamadım
ben
bu arada oyunu.
Oynadım. Bende yenisi vardı. Aynen öyle dediğin gibi. Yok hiç işte bir orada bir sivriler. Millsap eklemiş güzel ama orada da yok hiç öyle bir tipte oyuncu ki şey yapamıyorsun. Yani point center artık, yani hani iş ona geldi. Yani orada da aslında günümüz basketboluna çok uygun ama uydurabilmek, ya, çevresindeki takım kurabilmek kolay değil.
Ya şöyle söyleyeyim. Uygun değil diye Portland'a takasladıkları Yusuf Nurkiç var.
Aynen öyle.
Yanına
şu anda
aldıkları, yanına
Portland'da
aldıkları,
çok iyi yani.
Aynen. Yanına aldıkları Millsap'te de o kadar aslında uyumlu değil. Çünkü artık Millsap de oyunu dışarıdan oynuyor. Hiç pota altında senelerde ben onu görmedim. Çok fazla. Atlanta'dan beri 5 dışarıda oynuyorlardı onlar da. Dolayısıyla aslında Millsap'te uyumu bile o kadar çok iyi değil. Yani hala daha oraya doğru parçayı bulabilmiş değil Denver.
Haklısın ve bizim de bu gece maçımız Denver'la.
Aynen.
Onlarla da kendi evimizde oynayacağız yine maçı.
Evet.
Gary Harris mi oynamıyordu onlarda? Kim oynuyor? Gary Harris'ti sanırım.
Açıkçası tam bilmiyorum ya sakatlık durumlarını.
Gary Harris oynamıyor. Bizde de Fuchs'la
klasik olarak.
Timothy Luwawu oynamıyor. Fuchs'tan ne... biraz konuşalım bu arada.
Tabii tabii.
Yani iş artık şey, Brezilya dizisine döndü ya. Yani böyle şey, tiksinmeye başladım açıkçası artık. Çünkü ya playoff'ların bu zamanı gelmiş. Artık takımı, yani ben istiyorum ki rotasyon 12 kişi değil de artık böyle 8'lere çekelim yavaştan. Yani bunu tamam belki şu anda değil ama böyle Nisan'ın ortalarında artık yavaştan çekelim istiyorum. Yani Flux mesela şu anda oynasa ne manası var bilmiyorum ki.
Yok, bence zaten yani bu saatten sonra katmamıza gerek yok ki. En son Brett Brown'un açıklaması da sanki topu biraz taca atar nitelikteydi. İşte
topu Fuchs'a atmış yani. Hani,
aynen.
O istiyorsa o oynatacağız da getirmiş biraz da yani.
Aynen.
Hani,
yani
ona
burada
bırakıyor
işte,
işte.
Takım olarak, yönetim olarak sizin buna karar vermeniz, oyuncuyu kendisinden korumanız gerekiyor bir yerde.
Aynen öyle. Ve şey yani bu dakikadan sonra şimdi Fuchs'a da 5 dakika mı vereceksin? Nereden baksan 20 dakika vereceksin. Kimin 20 dakikasını keseceksin?
Ya o zaman
Onu da bilmiyorum.
Belinelli ile işte Luvavu'dan keseceksin. O da
ya Belinelli de mükemmel oynadı bu 4 maçta ya.
Aynen. O da yani şöyle söyleyeyim, Redick'in kötü oynadığı bazı maçlarda takımı o sırtladı mesela. İşte zaten bu
Evet.
parçaların alınması bu açılardan önemliydi. Yani biz Redick olmadığı zaman hiç başka bir opsiyonumuz yoktu. Şimdi en azından bir ihtimal diyoruz ki Belinelli'den bir katkı alırız. O da ligin en iyi üçlükçüsü değil eyvallah. Ama en azından belli bir seviyede bize katkı verebilecek. Yani
Tabii
ondan
tabii yani ortalamanın üstünde bir şutör yine de ve şey oyun zekası yüksek. Dediğim gibi bu son 1-2 haftadır da eli de yanıyor yani. Çok şey iyi şut da sokuyor. Dediğim gibi yani C.C. Reddy'ye güzel bir backup. Burada yani Fuchs'un ben oturtamıyorum yani şey bir anlam taşımıyor yani.
ya
Maç tecrübesi mi alacak yani nedir yani?
Sezon başı da zaten o anlamda sıkıntılı işte, yani sıkıntılıydı bizim açımızdan. Yani ilk beşin ne olacağı, işte Simmons'la Fultz nasıl yan yana oynayacak ki, hani kağıt üstünde teorik olarak çok iyi uyum sağlayacaklarını hep konuşuyoruz ama mesela o zaman Şarić çok kötüydü. Şarić bench'teydi. Sonra Şarić'i ilk beşe aldık, o sakatlanınca falan böyle. O bizim için aslında önümüzdeki senenin planlamasında şayet Fultz sadece beklediğimiz seviyeye gelirse, beklediğimiz seviyeyi aşmasını hiç şu an tamamen geçiyorum. Hani Simmons vari bir sürprize imza atmasını tamamen şu an devre dışı bırakıyorum. Onu hesaba katmıyorum. Sadece hani kolejde oynadığı seviyeyle beraber bize gösterdiği oyuncu olabileceği bir seviyeye geldiğinde bu takımın mesela guard rotasyonu nasıl olacak sorusunu hala daha güzel bir sıkıntı olarak karşımızda duruyor. Ki
Yani
ben dediğim gibi
orada
oradayız.
2 numara ancak oynatabiliriz.
Evet,
yani
topsuz
orada
olarak
ki
oynatacağız.
topsuz da çok oyuna uygun değil aslında yani orada biraz da toplu oynamayı seven bir profil var da.
Aynen, bence de aslında biraz şey, hatta Kevin Durant Bill Simmons'la olan podcast'inde söylemişlerdi sezonun başında, böyle onun böyle hesi pull up jumper diye isimlendirdiği bir stili var. Hatta işte bunu çok siz medyadakiler falan genel taraftar bilmezsiniz. Ama oyuncular bunun ne olduğunu bilir ve full spot çok iyi yapıyor. Böyle biraz geriye çekilerek, hafiften bekleyerek böyle aslında biraz hafiften sokak tarzına da uygun da bir tarzı da var o anlamda bakarsan. Yani çok değişik bir oyuncu olabilir. Haaland da olabilir. İşte Embiid ile ilgili de biz senelerce aynı şeyi konuştuk. Şu an tabii sadece teorik olarak konuşuyoruz. Yani bir şey göremediğimiz için sahada. Okuduklarımızdan, biraz işte YouTube videolarından gördüğümüz kadarıyla konuşuyoruz. Ne yazık ki. Ama benim hani onu şu an takımın içine dahil etmek gibi bir düşüncesi olmaması lazım kimsenin. Sezonun bu aşamasında. Bence hiç gerek yok.
Vallahi bilmiyorum. Ben de yani oturtamadım. Bakalım yani orada da neler olacağını göreceğiz önümüzdeki günlerde. Sonraki 4 maçta bir Denver maçımız zorlu geçecek. Onlar da bahsettiğimiz gibi playoff derdindeler. Diğer tarafta o yangın yerinde.
Onlar da can derdindeler, evet.
Evet, onlar da can derdindeler. Sonrasında Knicks, Atlanta, Charlotte maçlarımız var. Ne diyorsun, 4'te kaç olur?
Sana da şöyle gelmiyor mu? Sanki biz haftada bir kere Charlotte'da oynuyor gibiyiz son zamanlarda.
Ya aynen. Gerçekten şey çok enteresan.
Charlotte maçları bitmiyor yani.
Bitmiyor. Ben Kemba Walker'dan sıkıldım artık ya.
Aynen, yeter artık.
Ya zaten çok Howard falan görüyorum değil. Sürekli.
Aynen. Ya ben nedir? Kodizyalar izlemek zorunda mıyım ben ya?
Bu arada Howard çok iyi oynuyor ya.
Evet. 30'lar yani, 30'lar böyle.
Çok enteresan şeydi zaten. Charlotte'ı transfer olduğunda işte o zaman demişti yıllarca işte benim oyunumu evirmeye çalıştılar, bana akıl verdiler falan, ben artık şey eskiye geri dönüyorum, bildiğim işi yapacağım tarzında. Bildiği işte iyi gerçekten, ama yani ligde iki kişi kaldı öyle, bir Howard bir de Andre Drummond. Yani bu ikisine bir şey olursa gerçekten eski basketbol namına kimseyi göremeyeceğiz yani.
Ya işte Nerlens Noel oynasaydı, oynayabilseydi aslında onları tahttan edebilirdi.
Aa öyle deme. Nerlens Noel'in yine orta mesafesi var biraz. Şu çirkin şut stiliyle yani.
Aynen. O ince zayıf kollarıyla o böyle.
Evet. Böyle. 30 kilo yani. Charlotte'a deplasmanda oynayacağız. İki içeride, iki dışarıda maçımız var. Yani yine geçen hafta gibi ben en kötü 3 galibiyet, 1 mağlubiyet diyorum. Denver'a da şey yaparsak kağıt üzerinde 4'te 4 görünüyor yani.
Yani aynen, ben de 4'te 4 olacağını düşünüyorum. Çok büyük bir sürpriz olmazsa, böyle Minnesota maçında yaptığımız gibi son çeyrekte böyle bütün bench'in dibinin dibini sahaya aynı anda sürmezsek.
Ama şöyle bir durum var bak. Öyle yapsak bile bu sefer rakipler onu kapatabilecek kadar güçlü de değil.
Ya orası yani ayrı.
En her azından yani.
Her takım Minnesota değil tabii ki.
Değil yani. Hani en azından o şeyimiz var. Bu arada New York son maçta Washington'ı yendi. Washington şu an düşüşte. Sonunda beklediğimiz, ha düşecekler, ha bunların kişilikleri, psikolojileri böyle sert değil, işte çok siniyorlar dedik sonunda artık ya. Bu lafımız da yaptık bence yani. Söyleye söyleye yani son 3 maçta 3 mağlubiyet, biraz çıta açıldı orada.
Aynen, ama ben yine de playoff'ta yine konuşuruz. Rakipler tabii hangisi olacak tabii artık. Herkes şu an playoff'ta rakibimiz ne olsuna odaklandığı için biz de kafamızın arka tarafında hep bunu sorguluyoruz kendi içimizde. Böyle maçlara falan da baktım. Biraz ne oynamışız ne oynamamışız. Mesela Wizards'la da Heat'le de 4 maç yapmışız bu sene. 2 galibiyet 2 mağlubiyetimiz var her iki takıma karşı. Indiana ile 3 maç yapmışız. Sadece bir tanesini yenmişiz, ama ben hala da playoff'ta Indiana'nın bizim için daha kolay bir seri olacağını düşünüyorum diğerlerine nazaran. Mesela Heat çünkü tecrübeli bir takım. Orada yani gidip Wade bir maç tek başına alabilir. Drag için oynayacağı tutabilir. Ayrıca Embiid ile Whiteside arasında eğer oynarsa tabii Whiteside bir
yıpratıcı bir olur ya o iş.
Aynen işte. Yani o Embiid kafayı fazla Whiteside'a takıp böyle gereksiz işlere kalkışabilir. O yüzden Heat'i istemiyorum. Wizards'ı istememe sebebim John Wall da yine oynarsa, sahalara dönerse.
John Wall dönecek. Playoff'lara yetişiyor.
Döndüğü zaman Beal ve John Wall ikilisi bizim guardlarımıza karşı üstünlük sağlayacaktır. Yani burası açık o anlamda. Hani Simmons'ın ne kadar iyi bir savunmacı olacağını söylesek de playoff'ta o da ilk defa oynayacak. Ondan da bir aşırı bir şeyler beklemek lazım.
John Wall tutacak adam yok bizim şu an kadroda.
Aynen.
Çok hızlı kalıyor ya. Zaten tüm lige karşı hızlı kalıyor da.
Kalıyor da bize karşı ekstra
Evet, kalabilir. Yani TJ McConnell mı savunacak?
Yani işte yine Ben Simmons'ı vereceğiz herhalde üstüne. O da gariban uğraşacak uğraşacak duracak ondan sonra. Ya ben hala daha Indiana olsun istiyorum açıkçası. Orada daha geçen bölümde konuştuk. Miles Turner son maçta açıkçası fena oynamadı Embiid'e karşı. Yani ama biz
fena yine... oynamadı mı?
Yani abi bayağı ezdi aslında. Söylemek bayağı istemedim ezdi ama yani. Ezdi Embiid'i yani.
Bak bu yorumu çok taraftar gözüyle yaptın. Lütfen aynen. Daha şey objektif olalım.
Tamam ya benim gibi insanın böyle şeyler söylemeyin lütfen.
Evet iyi oynamıştı gerçekten ya.
Aynen Miles Turner iyi oynadı. Hakkını teslim ediyoruz. Benim zaten bireysel olarak sevdiğim bir oyuncudur kendisi ama Embiid'e karşı da iyi oynadı yani. Bunu kabul etmek lazım. Ya yani ben orada yine Oladipo endeksli, Oladipo merkezli bir takımda yani Oladipo'nun iyi performansından sadece görürsek, sadece bir Oladipo iyi performansı görürsek o seriyi kendi lehimize çevirebileceğimizi düşünüyorum. Yani Oladipo ile bir şekilde baş edebiliriz. Tamam o 30 atsın, 25 atsın her neyse eyvallah. Indiana ile ben biraz daha boy ölçebileceğimizi, daha rahat boy ölçebileceğimizi düşünüyorum. Ya Wizards'ın da açıkçası tabii takımın iki gardından sonra geri kalan fazla bir şey kalmıyor elinde ama o iki gard da öyle sıradan gardlar değil. O yüzden ben onlarla da uğraşmak çok istemiyorum açıkçası. İlk turda Indiana olursa...
Ya orada
olursa...
biraz... Bak Indiana konusunda katılıyorum sana. Hı-hı. Yani Indiana'nın tavanı belli. Yani hı-hı, adamlar zaten yapabileceklerinin fazla fazlasını yaptılar bu sezon. Hı-hı. Yani buraya kadar geleceklerini kimse beklemiyordu ama orada Washington kısmında John Wall'ın nasıl döneceğine bağlı. Yani şu anda tamam sonuç maçta yeniliyorlar ama şimdi 7-4 hakkını teslim et. Takım Satoranski ile çok iyi uyum sağlamıştı.
Hı hı.
Orada güzel bir uyum vardı. Hani John Wall dönünce şimdi tutup da Satoranski 30, John Wall'a 20 dakika verecek hali yok. Belli ki 40 dakika John Wall'u oynatacaksın playoff'ta da. İşte orada nasıl reaksiyon verecek takım onu bilmiyorum. Çünkü onların şey minimumu bir anda çökebilirler playoff'ta. Çünkü dediğim gibi yani kişilikler çok şey yapmıyor. Yani John Wall dışında bir tane elle tutulu böyle yırtıcı karakterleri yok. Ben biraz ondan şey yapıyorum. Hani ya, gözüme kestiriyorum ama şey konusunda haklısın tabii canım yani. Miami'den bir de önüne yazarım yani Indiana'yı. Miami hı-hı, daha tehlikeli bence.
Bence de işte evet, Miami'nin ne yapacağı zaten ligde en ne yapacağı belli olmayan. İki gece arasındaki performansı birbirinden bu kadar uzak olabilecek en çok uzak olabilecek takımlardan bir tanesi.
Çok tehlikeli bir takım ve ne kadar yaşı ilerlemiş olsa da Wade büyük winner yani. Yani çıkar bir seride hani o yüreğini ortaya koyup alabilir yani.
Ki bu sezon Philadelphia'ya karşı bunu yaptı.
Ne yaptı yaptı canım. O maç sonu neydi ya? Neyse şimdi konuyu açıp canımı sıkmayalım da. hani ben bir tek orada bak 3'ten al. Bir tek dediğim gibi hani kaçsam Cleveland'dan kaçarım. Yani Cleveland'da eşleştiğinde artık orada şey çok konuşacak bir şey kalmıyor yani.
Hı hı.
Hani burada da işte şey 5'ten 6 yani Indiana'nın altındaki sıralar yani 6-7-8 yukarılara çok çıkabileceğini düşünmüyorum. Yani çünkü Indiana ile yani 5. Indiana ile 6. Washington arasında şu an 2,5 maç fark var. Çok da kapanacağını düşünmüyorum. Hani Philadelphia'nın 3-4-5'ten biri olacak. Ben hani önceki programlarda söylemiştim. Yani sağ avantajını ben hala önemli olduğunu düşünüyorum.
Hı hı. Ya 3 olursa o zaman diyorsun. 3 olursa Wizards gelecek. Ama orada Indiana'nın fikstürünün zor olduğunu da seninle konuşmuştuk. Abi, belki orada
işte Indiana ama düşebilir ama şöyle söyleyeyim.
Fark yine kapanmayacak mı diyorsun orada?
Yok şöyle söyleyeyim. Washington arda arda 3 maç kaybedince bir anda Milwaukee ile Miami'nin 6.'da çıkma şansı oluştu.
Hı hı.
Hani biz 3 olsak da oradan 6.'dan Milwaukee ya da Miami gelebilir hala yani.
Evet. Ya
hani
tabii
gelebilir seyirci... orada bence şey yani.
Yine seyirciler açısından baktığın zaman Milwaukee serisi çok eğlenceli olur tabii. Philadelphia Milwaukee serisi.
Eğlenceli olur. Zorluk anlamında seyirci anlamında zorlukta bence Miami daha zor. Ya.
Aynen.
Florida seyircisi sıkıntılı yani. Bir de tam playoff'u da artık iyiceni biliyorlar yani. O Wade'in franchise ile beraber iyiceni şey yaptılar. O sıkıntılı olur yani. Ben Miami'de dediğim gibi eşleşmek istemem.
Ya ben de hiç yani orada kaçacağımız takım Miami olması lazım.
Evet, Miami olması lazım. Bakalım hani genel olarak Indiana'nın da şeyi zorlu fikstürü. Orada nasıl reaksiyon verecekler bilmiyorum. Hani çok hızlıca Indiana'nın fikstüründen de bahsetmiş olayım bilgi amaçlı. İki tane Golden State oynayacaklar. Daha oynamadılar. Clippers, Denver, Toronto var. Hani çok sıkıntı ya.
Aynen, çok sağlam maçlar.
betimleyecek şey bulamadım. Sözcük bulamadım. Bayağı sıkıntılı. Bir tek son iki maçları Charlotte içeride dışarıda back to back oynuyorlar. Bir gün arayla. Hani orayı belki hani iki galibiyet yazılabilir de. Yine de hani oraya gelene kadar bayağı yara alabilirler yani. Ki biraz benzinleri de bitsin artık. Hani Washington'a yaptığım gibi konuşarak onlara da böyle bir enerji vermeye çalışıyorum. Yani. Bakalım yani orada da nerede olacağını göreceğiz. Onun dışında başka ekleyeceğimiz neler vardı? Sende neler var notlarında Yasin?
En son benim dediğim gibi J.J. Redick'le ilgili bir yazı çıkmıştı. Sana da söyledim. Arkadaşlara onu okumalarını tavsiye ederim. Böyle aslında şutörlerde bu tarz takıntıları hep görüyorum. Real'ın da böyle bir karakterdi. New York Times'ta bir yazı çıktı bu hafta içerisinde. J.J. Redick'in ritüelleri üzerine. Hatta evet. Böyle takıntı seviyesindeki ritüeller tabii bunlar. Böyle işte mesela yazın 6 gün antrenman yaparken pazar günleri 342 tane basket yapmaya çalışıyormuş. Mesela 342 tane üçlük isabeti bulmadan antrenmanı terk etmiyormuş Redick. Veya işte maç günlerinde hangi yemeği ne zaman yiyeceği, ne zaman uyuyacağı tamamen standart belli ne zaman yapılacağı bu faaliyetlerin. Böyle garip ritüelleri olan oyuncular da var. Tabii işte şu iyi bir şutör olmanın da belki şey bunlar. Yani buradan geçiyor belki de iyi bir şutör olmak. Bu tarz özelliklerden. Çünkü çok sık tekrar yapmanız lazım. Artık demek ki hayatlarını bile belli bir ölçüde o kadar...
Ya mental tekrara... yapısını biraz işte şey yapması lazım dediğin gibi. Aynen. Yani. Mekanikleştirmek, robotlaştırmak gerekiyor.
Aynen. Yani şut hissini robotlaştırırken belki bir nebze hayatını da robotlaştırıyorsun.
Aynen, evet. Evet. Evet haklısın. Bu arada onun da podcast'ini çok beğeniyorlar.
Aynen yani ben de iyi bir dinleyicisiyim. Aynen. Son zamanlarda biraz daha böyle oyuncu dışındaki yani basketbolcu dışındaki insanları da çağırmaya başladı. Yani iyi bir podcastçi bunu kabul etmek lazım. Herhalde emekli olunca da o da medyada yer alacak. Hatta şu an zaten bir medyanın bir yerine girmiş oldu. Onu da televizyonlarda falan daha fazla göreceğiz herhalde. Tabii henüz podcastçi olarak işte o Richard Jefferson, Channing Frye road tripping kadar meşhur değil J.J. Redick ama onu da hatırlatayım. Channing
Frye çok iyi değil miydi?
Aynen. Ses tonu bence zaten çok uygun. Ya ben onun bence ikisini de ses tonları mesela ben Richard Jefferson konuştuğu zaman yani sanki bambaşka bir adam dinliyormuş gibiyim. Ya bu adamdan bu ses çıkar mı evet. Oluyorum böyle.
Doğru diyorsun. Onların da çok şeydi. Eğlenceliydi.
Aynen.
Peki. Var mı başka notun yoksa yavaştan bitireceğim.
Benim yok.
O zaman 4 galibiyet ardı ardına alıp geçen hafta playoff'u garantiledik. Buradan bu bölümde Sam Hinkie'ye selamımızı çakalım. Teşekkürlerimizi evet. Edelim. İleriki bölümde belki bir sonraki ya da iki sonraki bölümde de NBA'in tankingle ilgili sıkıntılarından konuşalım.
Tabii ki.
Philadelphia yani bir yol açtı oradan artık takımlar şeye döndü yani. Işık göremedikleri an bir anda tankingle yatıyorlar. Ve basketbol içindeki rekabetin artık iyicene ölme eşiğine geldiğini görüyoruz.
Adam Silver da onlara savaş açtı. Tabii arada Sixers'ı ve Seminki'yi harcadı. Tabii o ayrı bir şey.
Yani Seminki evet bu yolu açmıştı. Biz ilk başta bunu yapıp şu an kendimizi kurtaran takımlar.
Ya aslında o açmadı ama o sistemin kusurlarını en iyi gören...
İşledi yani.
En iyi suratımıza çarpan insan oldu bu.
Evet evet. Ve çok agresif yaptı bunu da yani.
Aynen. Çok agresif yaptı. Diğerleri gibi mış gibi yapmadı. Evet ben bu işin içine girdim ve bunu böyle yapacağım dedi. Onun bedelini ödedi. Buradan diğer NBA takımlarına sesleniyorum. Seminki yönetici yaparsanız ikinci takım olarak sizin takımınızı ilan edeceğim. Buradan söylüyorum.
Peki. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben Fırat Tepeli, Yasin Özdemir ile beraber 3. bölümde sizlerleydik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
The podcast you just heard was recorded with Anchor. If you want to make your own, download the Android or iOS app completely free from anchor.fm/podcast. That's anchor.fm/podcast.